Ayrım 14.
Adamcağız beni oyalamak için ne mümkünse yapıyor. Bir yandan yeni yeni kitaplar bularak zihnimi meşgul etmeye uğraşırken, bir yandan da bana fazla iş vermesi için nafıa mühendisini mütemadiyen sıkıştırıyordu. Fakat bunların hepsi boştu. Ne yapsam, nerede olsam kendimi sabit fikrimin pençesinden kurtarmaya muvaffak olamıyordum. Hiçbir işi tam yapmaya, hiçbir şeye uzun bir alaka göstermeye kabiliyetim kalmamıştı. Dairede başladığım hesaplar yarım, evde yazmaya başladığım mektup yarım, okumak için açtığım kitap yarımdı. Bir gömlek almak için dolabımı açtığım zaman bütün eşyamı odanın ortasına döküyor ve bir daha toplamaya kuvvet bulamıyordum. Etrafımdaki insanlara karşı vaziyetim de tamamıyla değişmişti. Bana söylenen şeyleri dinlerken çabucak yoruluyordum. Bunun neticesi olarak tanıdıklarımı birer birer kırmaya ve kendimden kaçırmaya başlamıştım. Titiz, sinirli hareketlerim Rina'ya kadar bütün kız arkadaşlarımı dağıtmıştı. Ufak tefek bazı menfaatler hatrı için Nazım'ı çekmekte devam eden fakir Stematula'dan gayrısı artık bana uzaktan bakıyorlardı. Yeknesak ıstırabımın ve bir tek insan etrafında dönen düşüncelerimin inkişafımı durdurması ve beni dağ başında koyunlarıyla yalnız kalan bir çoban gibi gabi ve hayvan yapması tehlikesi vardır. Fakat bereket versin ki ıstırap dış dünya ile alakamı kesmemden ileri gelen kaybı beni kendi dar alemimde derinleştirmek suretiyle bir dereceye kadar telafi ediyordu. Kaymakamın bana verdiği kitaplar içinde zaman zaman bir cümle veya beyit ok gibi yüreğime saplanıyordu. Bunu hemen bir kağıt parçasına yazıyor, günlerce ve bazen gözyaşlarıyla tekrar ediyordum. Günden güne çoğalan ve bir büyük defter teşkil eden bu beyitler ve satırlar benim için hiç yuva nispetle yine bir şey, bir terbiye sayılırdı. Bununla beraber aylar geçtikçe ıstırabım daha sakin, daha az vahşi bir şekil alıyordu. Yatağımda uyanırken ve perdeleri ağartan sabaha sakin bir hüzünle bakıyor ve artık korkmuyordum. O senenin yazına doğru Afife ile kocası arasında muvaffakat bir anlaşma teşebbüsü oldu. Havadisi arabacıdan almıştım. Ona inanmak lazım gelirse, Rıfkı Bey 2 günden beri Selim Beylerin evinde karısının yanındaydı. Yapılacak başka bir şey bulamadığım için kaymakama koştum. Fakat aksi gibi o da kendisince çok ehemmiyetli bir işle meşguldü. Habere şaşmıyor. Ya öyle mi? Çok âlâ, çok âlâ. Demek barışmışlar ha? Oh oh gibi sözlerle beni safsaklıyordu. Ben tabii kene gibi yapışmıştım. Lakırdıyı döndürüp dolaştırıp oraya getiriyordum. Yanındaki birkaç köy muhtarının çıkmasını sabırsızlıkla bekledikten sonra Selim Bey size bir şey söylemedi mi dedim. O omuzlarını silkti. Selim Bey'in ne esrar küpü olduğunu bilmez misin? Demek siz hakikaten bir şey bilmiyorsunuz. Söylemezse nereden bilirim? Ona ne şüphe? Herif herhalde aklını estiği için çat çat kapıyı çalmadı. Öyle olsa kovarlardı. Peki bu kadar rezaletten, gürültüden sonra? Herif adam akıllı madravaz. Selim Bey'e kim bilir neler yazdı. Alt çenesinden girdi, üst çenesinden çıktı. O da zaten uzun ahmak. Ne diyelim? Allah dirlik düzenlik versin. Fazla ısrar manasız, hatta tehlikeliydi. Fakat kendimi tutamıyordum. Peki ama küçük ablanın madrabaz dediğiniz bu adamla geçinebileceğine nasıl ihtimal veriyorsunuz? Geçinir, geçinmez. O başka bahis. Anlaşılan herif kadını rüyada gördü. Şununla birkaç gün daha bir ahkam sürelim dedi. Hakkı da yok mu? Yumurta içi gibi kadın. Yüzünün bir yanından baksan öte yanı görünüyor. Birkaç gün onu koyununda öpüp koklasa ne zarar eder? Üstelik Selim Bey aptalına da besbedava kendini besletecek. Yumurta içi gibi kadın. Yüzünün bir yanından baksan öte yanı görünüyor. Kaymakamın bu amiyane ve bir parçada saynik tasvirleri o zamanki toy çocuk hayalimle şiddetle kamçılamış, Afife'yi gözümde büsbütün başka renklere boyamıştı. Haftalarca kafama musallat olan bu gülünç kelimeleri birer lirik şiir mısra gibi yüksek sesle tekrar ediyor ve ağlıyordum. Birkaç gün koynumda öpüp koklasa sözünün benim üzerimdeki tesiri de bundan az olmamıştı. Afife'nin kocasını kendi odasına alması, onunla bir yatakta benim yatağımda yatması tabiiydi. Fakat kaymakam bu sözleri söylemiş olmasaydı onu bir erkeğin kucağında yarı çıplak vücudu ile mütemadiyen hırpalanıyor görmeyeceğim muhakkaktı. Birkaç gün sonra kaymakam, şunları bir yoklayalım seninle dedi. Damatları da gelmiş. Adamcağıza bir hoş geldin demezsek ayıp olur. Onları bir arada görmemek hakkındaki kati kararıma rağmen derhal razı oldum. Rıfkı Bey resimde görüldüğünden biraz daha yaşlı, saçları kısmen dökülmüş ve ağarmaya başlamış, zeki ve sempatik bir adamdı. Tarif ettikleri serseriye benzeyen hiçbir hali yoktu. Bilakis neden bahsetse insana garip bir emniyet terkin ediyordu. Kaymakama yeni bir teşebbüsünden uzun uzadıya bahsetti. Çin'e ile Aydın arasındaki uçsuz bucaksız boş arazide meyan kökü yetiştiriyordu. Bunları Avrupa'da satmak için İzmir'deki bir şirketle anlaşmıştı. Yapılacak masraf bunları toplayarak işsiz köy kadın ve çocuklarına verilecek ehemmiyetsiz bir gevmiyeden ibaretti. Kaymakam biraz evvel bu adamın Allah bir dese inanılmayacak bir serseri olduğunu söylediği halde yavaş yavaş ateşleniyor, yakında tekaüt olursa kendisine de bir iş verilmesini istemeye kadar varıyordu. Rıfkı Bey'e benden uzun uzadıya bahsedildiği muhakkaktı. Çünkü beni bir yabancı gibi karşılamamış, Milas'taki vaziyetime hatta geçirdiğim kazaya dair sarih sualler sormuştu. Bir politika sürgünü olduğuma göre ben de az çok inkişaf etmiş bir zeka farz ediyor, kaymakamla konuştuğu meselelerle beni de karıştırmak istiyordu. Fakat hastalıktan küçülmüş çevremle, ürkek bakışlarım ve manasız cevaplarımla o gün o kadar çocuktum ki bu teveccühü 5-10 dakika içinde kaybettim ve odanın bir köşesinde unutulup kaldım. Rıfkı Bey'in karşısındaki bu şaşkınlığımın muhtelif sebepleri vardı. Bir kere kendimizi iki rakip vaziyetinde görüyor, birbirimize daima uzak ve soğuk kalmamız lazım geldiğine hükmediyordum. Sonra Afife'ye olan aşkımın kendi kendine gelin güvey olmak neviinden bir şey olmasına rağmen bir suç işlediğime, bu adama karşı bir vicdansızlık yaptığıma kaniydim. Nihayet onları bir arada gördüğüm zaman kıskanacağımı, hatta ihtiyatsız bir takım hareketlerle foyamı meydana vereceğimi kendi kendime telkin etmiştim. Bunun için ne Rıfkı Bey'in ne kimsenin artık benimle meşgul olmaması bana bir parça cesaret veriyor, bir kaplumbağa yavrusu gibi başımı yavaş yavaş kabuğumdan çıkararak etrafıma bakıyordum. Rıfkı Bey'in aile içindeki vaziyetinde bir gayri tabiilik hissedilmiyordu. Hatta onun büyük abla ile birbirlerine şakalar, cilveler bile yaptıklarını hayretle görüyordum. Selim Bey gerçi ağır ve durgundu. Ara sıra hafifçe kaşlarını çatarak, uzun kumral bıyıklarının uçlarıyla oynayarak düşüncelere dalıyordu. Fakat bu onun aşağı yukarı her zamanki haliydi. Ben bile onu iyi tanımadan önce bu haşin sükutlardan kuşkulanmış, doktorun beni istihfaf ettiği yahut bilmediğim bir suçumdan dolayı bana gücendiği yolunda vesveselere kapılmış değil miydim? Afife'ye gelince o bugün boynu bir beyaz tülbentle, omuzları kalın bir atkı ile sımsıkı sarılı, yalnız dolu dolu öksürüyor ve kısık bir sesle bir türlü geçiremediği bir bronşitten şikayet ediyordu. Yüzü renksiz, gözleri yorgun ve kırmızıydı. Ara sıra fazla öksürdüğü vakit Rıfkı Bey başını çeviriyor, "Sen bu rüzgarlı odada oturacağına odanda yatsan daha iyi edersin," diyordu. Bir aralık Rıfkı Bey ile kaymakam arasında bir tavla partisi başlamıştı. Afife bir sandalye alarak kocasının arkasına oturdu ve onun omzu üzerinden oyunu seyretmeye başladı. Bazen kendini bırakarak hafifçe Rıfkı Bey'e dayanıyor, saçları onun yanağına, çenesine sürünüyordu. Bu hareketi bana evvela onun gizli bir meyli, kocasına karşı duyduğu bir sokulma ihtiyacının ifadesi gibi görünmüştü. Fakat gariptir ki beni kıskandırması lazım gelen bu yakınlık, Afife'nin kendi ihtiyarıyla meydana getirdiği bu aşk levhası beni lakayt bırakıyordu ve sebebini tayin edemediğim hafif bir hüzünden başka bir şey duymadan onu göz ucuyla seyrediyordum. Büyük abla bir köşede örgüsüne dalmıştı. Elleri ceplerinde kah duvardaki resimlerin önünde, kah tavlacıların başucunda durarak dolaşan Selim Bey bana, "Siz de galiba tavladan hoşlanmıyorsunuz Kemal Bey," dedi. "Haydi bir parça bahçede hava alalım." İçim sızlayarak yerimden kalktım ve doktoru takip ettim. Fakat Afife'nin bulunduğu yerden uzaklaşmamak için kalbim ve vücudum öyle bir enerjiyle doluydu ki Selim Bey bahçenin ortasına doğru yürümek istediği halde muvaffak olamıyor, bir manyetik dalga içinde gibi pencerenin önüne dönüyordum. Sona doğru oyun kızışmış, heyecanlı bir maç şeklini almıştı. Kaymakam kendinden geçmiş bir halde zarları okuyup üflüyor, Rıfkı Bey'in zarları tavlanın üstüne düştükçe heyecanlı çığlıklar koparıyordu. O kadar ki büyük abla bile işini bırakarak onların başucuna dikilmişti. Selim Bey ile beraber pencerenin dışından komediyi seyre başladık. Afife'nin başı hala kocasının omzu üzerindeydi. Loş odaya pencerenin sarmaşıkları arasından giren akşam ışığı bir maden levhaya vurur gibi yalnız onun çehresinde bir parıltı meydana getiriyordu. Kocasının mütemadiyen tavlanın üzerine eğilip kalkan mütekallis yıprak başı yanında bu çehre ne kadar çocuk, ne kadar beyaz ve tazeydi. Deminden beri bana bir aşk gibi görünmüş olan bu yakınlık, şimdi feci bir mahkumiyet, bir esir insanın mecburi itaatine benzer bir şey görünüyordu. Kim bilir, belki biraz evvel Afife'yi fazla kıskanmamış ve onların birbirine dokunan başları karşısında hüzünden başka bir şey duymamış olmamın sebebi de buydu. O günden sonra Rıfkı Bey ile Afife'yi birçok defalar beraber gördüm. Hatta onların bana fazla ehemmiyet vermeyerek yahut dikkat etmediğimi zannederek birbirlerine yaptıkları bazı karı koca cilvelerine de şahit oldum. Fakat her şeye rağmen hakim duygum daima bu kaldı. Kaymakamın çiğ kelimelerle hayalime musallat ettiği aşk sahnelerinde onu boş ve zevksiz gözlerle, hiçbir zevk duymayan, yarı çıplak ve sefil bir esir vücudu ile bu adamın kollarında sadece hırpalanıyor görüyor ve ona acıyordum. Kaymakam arabada boğula boğula öksürüyordu. Afife'nin lakırtısını açmak için küçük abladan size nezle geçmiş olmasın dedim. O gıcığını geçirdikten sonra değil dedi. Değil, o hınzır herifin sıkıştırmasından. Zar mı tutuyor nedir Teres? Her türlü madrabazlık memuldür böylelerinden. Kaymakam biraz iğnelemiş olmak için, gelirken Rıfkı Bey'in aleyhindeydiniz efendim. Sonra pek sevmiş ve anlaşmış göründünüz. Şimdi yine tekrar aleyhine dönüyorsunuz dedim. O kendini müdafaa etmedi, mahzun bir tavırla. İnsan zayıf mahluk dedi. Demin Selim Bey'i ayıplıyordum ama madrabazın böyle tatlı dillisi herkese aldatır. Bereket versin tesirleri çenelerinin işlediği zamana münhasırdır. Fakat insan salim kafayla bir dakika düşündü mü tongaya bastığını anlar. Herif bana meyan kökü ticaretinden bahsederken çine tarlalarını altın yağıyor sandım. Kim bilir skalavaki budalalarını da böyle mi aldatıyor nedir? Kaymakam bu kadar kuvvetle Rıfkı Bey aleyhine çeviren şey oyunda iki çeyreğini kaptırmış olmasıydı. Kabahat sizin dedim. Tavlaya başlarken ben çeyreğini oynarım demediniz mi? Dedim ama latife kabilinden bir şey demez olaydım. İki parti kaybedince almaz kanaatiyle çeyrekleri çıkardım. Ne dersin? Cayır cayır almasın mı kerata? Afife bahsinin kapanmasını istemiyordum. Tamamıyla barışmış görünüyorlar dedim. Siz ne dersiniz? Belli olmaz. Herhalde zavallı kadına yazık olmuş. Selim Bey dayanmalı, yol yakınken bu işin bir icabına bakmalıydı. Mamafi bu kadınlar da bir acayip millettir. İhtimal ki herife yapışan o olmuştur. Selim Bey de lakırdı anlatmaktan aciz kalmıştır. Dediğim gibi herif adam akıllı madrabaz. 17. Bu ziyaretten bir hafta sonraydı. Bir ikindi vakti çarşıdan geçerken bir Rum çocuğunun beni adımla çağırdığını işittim ve başımı çevirince büyük ablanın bir manifaturacı dükkanının kapısında bana şemsiyesiyle işaret ettiğini gördüm. Evvela Afife'yi de beraber zannederek heyecana kapılmıştım. Fakat o yalnızdı. Tezgahın üzerinde duran birkaç parça ipekliği bana göstererek fikrimi sordu ve bunlardan Afife'nin çocuğuna elbiseler dikileceğini söyledi. "Küçük buraya mı geliyor efendim?" diye sordum. O gülümseyerek, "İzmir'deki büyük anne bırakır mı onu gelsin?" dedi. "Fofo gidecek yakında, onunla göndereceğim." Şaşkınlığımdan, "Afife Hanım İzmir'e mi gidecek?" dedim. "Peki ya siz?" O tekrar gülümseyerek omuzlarını silkti. "Ben ne yapacağım? Yine yalnız kalacağım. Belki yazları birkaç ay gelir. Küçüğe oyuncaklar da alacağım. Burada iyisi yok ama ne yapalım? Hiya'nın oyuncak da göndermesi lazım." Dükkancı raflardan boyalı trompetler, yelkenli kayıklar, kurşundan askerler indirerek tezgahın üzerine sıralıyor. Biz bunlardan beğendiklerimizi pazarlık ederek bir tarafa ayırıyorduk. Büyük abla ile evvela makul ve sakin konuştuğum, hatta oyuncakları seçerken şaka yaptığım halde sonradan dalmaya ve sapıtmaya başlamıştım. Halimdeki acayipliği o da hissederek, "Neniz var Kemal Bey?" dedi. "Hasta mısınız?" Gülmeye uğraştım. "Hiç efendim," dedim. "Niçin hasta olayım? Görmüyor musunuz? Yüzünüz ne kadar sarı." Bir bahane bulmak lazımdı. Aklıma bir gün evvel İstanbul'dan aldığım mektup geldi. Bu yaz yine bana misafir gelmek isteyen babam mektubunda annemin son günlerde tekrar bir rahatsızlık geçirdiğini, bu yüzden seyahatlerini sonbahara bıraktığını söylüyordu. "İstanbul'dan bir mektup aldım efendim," dedim. "Annem yine hastaymış. Hem galiba ziyadece hasta. Biliyorsunuz benim için İstanbul'a gitmek imkanı yok." Büyük abla birdenbire her şeyi unuttu ve büyük bir endişeyle bana tafsilat sormaya başladı. Dakikadan dakikaya ağırlaşan kalbim ve kısılan çenemle çok şey düşünecek halde olmadığım için ilk önce rastgele bir takım cevaplar veriyordum. Fakat o belki Selim Bey'in İstanbul'dan telgrafla malumat isteyeceğini söyleyince korkudan aklım başıma gelir gibi oldu. "İhtimal korktuğum kadar değil efendim. Babam da fazla bir şey söylemiyor zaten. Ben kendim merak ediyorum," gibi teviller aramaya başladım. Zavallı büyük abla hayatında birkaç kere gördüğü bir ihtiyar kadın için gözleri dolu dolu, "Lazım ki sizi bize götüreyim Kemal Bey," dedi. "Müsaade ediniz efendim," dedim. "Rahatsız etmeyeyim." "Çok ayıp yapıyorsunuz. Nasıl istiyorsunuz ki sizi yalnız bırakayım? Selim bizim gibi sizin de kardeşiniz. Bir parça konuşacaksınız, açılacaksınız." Fazla bir şey söylemeden büyük ablanın paketlerini aldım ve köşe başında bekleyen arabaya yürüdük. Selim Bey eniştesiyle beraber sokağa çıkmıştı. Afife bahçede yalnızdı. Büyük abla Rumca bir şeyler söyleyerek beni ona teslim etti ve kendisi soyunmaya gitti. Annem için uydurduğum yalan Afife'de de aynı alakayı uyandırmıştı. Fakat o ablası gibi telaş göstermiyor. İhtimal beni daha fazla müteessir etmemek için sual sormaktan çekiniyordu. Beni evvela içeriye götürmek istedi. Fakat sonra nedense bundan vazgeçti. "Yorgun değilseniz bahçede dolaşın bir parça," dedi. "Açık hava iyi." Bina ile sokak kapısı arasındaki yolu ağır ağır inmeye başladık. Flora bizimle beraberdi. Ara sıra kapıya koşarak sokaktan geçen mandaları havladıktan sonra tozu dumana katarak geri dönüyor, ayaklarımızın altında arka üstü yatıyor ve debeleniyordu. Köpeğin bu oyunları bir insan saygısızlığı gibi Afife'nin canını sıkmıştı. Onu zincirinden yakalayarak yolun kenarındaki bir ağaca bağladıktan sonra ara yollardan birine saptı. İhtiyat ne garip kuvvettir. Burası bir yaz evvel babam ve annemle birlikte onlara ilk geldiğim gece beraber geçtiğimiz yoldu. Aynı ağaçlar arasından yürüyerek bostan kuyusuna kadar ilerledik. Afife, "Biraz yüzünüzü yıkamak ister misiniz Kemal Bey?" dedi. "Soğuk su iyidir, açılırsınız." Sesimi çıkarmadan kuyunun kenarındaki oluklardan birine eğildim ve evvela yüzümü sonra tekmil başımı birkaç kere soğuk suya daldırıp çıkardım. Hareketlerim o kadar sert ve muvazenesizdi ki başımla beraber ceketimin üst kısmı da sırılsıklam olmuştu. Yakalarımdan giren kuyu suyu soğuk soğuk göğsüme ve sırtımın ortasına sızdığı için vücudumu dik tutamıyor, reverans yapar gibi öne eğiliyordum. Afife gülmekten kendini alamayarak "Ne yaptınız Murat Bey?" diye haykırdı. "Hasta olacaksınız." Bunun ehemmiyeti olmadığını anlatmak ister gibi bir tavırla omuzlarımı kaldırdım. Biliyorsunuz ben ne kadar acı çektim. Hala öksürüyorum. Kurulayınız başınızı rica ederim. Kurulayım fakat neyle? Elimi cebime attım, mendil yok. Derbederlikten kaç gündür onu bile ihmal etmişim. Afife avcundaki mini mini tül mendili gösterdi. Bunu vereyim fakat ne yapacak? Size peştemal lazım. Sağ kolumu ensemden başlayarak saçlarımın üzerinden ve yüzümden geçirdim. Ceketlerinin kolu ile burnunu silen fukara sokak çocuklarının jestine benzeyen bu jestimle karma karışık başımla ve bilhassa bu vaziyette hala muhafazasına çalıştığım vakur ve mahzun ciddiyetle o kadar komiktim ki Afife bu defa sesli güldü. Fakat bu gülmenin kendime karşı bir saygısızlık olmasından korkarak hemen eliyle ağzını kapadı. Kravatınızı çözünüz Murat Bey. Hatta yakanızın düğmesini de çözseniz iyi olacak. Bir şey söylemeden itaat ettim. Fakat ıslanmış ince kravatım düğümümün içinde biraz kaydıktan sonra sıkıştı ve floranın tasması gibi ne ileri ne geri boynumda asılı kaldı. Afife beceriksizliğim görerek bana yardım etmek ister gibi bir hareket yapmıştı. Fakat galiba genç bir adamın vücuduna el dokundurmayı doğru bulmayarak vazgeçti. Başınızı güneşe tutun. Ne olsa biraz fayda eder. Kuyunun karşı tarafındaki iki büyük incir ağacı arasından gelen güneş ışığına doğru bir iki adım yürüdüm ve karşı karşıya durduk. Ne oldu size Murat Bey? Afife'nin sualinde bir genişlik. Bugünkü kaderimin daha derin sebeplerine inmek isteyen bir şey sezer gibi oldum. Gözlerimi kamaştıran güneşe karşı sırf kendi kurunma işimle meşgul göründüğüm ve yüzüne bakmaya cesaret edemediğim halde onun beni hüzünle, merak ve merhametle seyrettiğini hissediyordum. Foyamı meydana vermekten korkar gibi sadece annem dedim. O aynı vakur ciddiyette. Evet anneniz dedi. Hepimizin annesi. Fakat büyük abla bana yanlış anlatmadıysa o kadar telaş edecek bir şey yokmuş. Belki şimdiye kadar yatağından bile kalkmıştır. Ben kah ayaklarımın ucuna kah yana ve havaya bakarak gözlerimi kırpıştırıyor cevap vermiyordum. Afife bu defa daha açık konuştu. Ne oldu size Murat Bey? Geçen sene böyle miydiniz siz? Neşeli kuvvetli bir çocuktunuz. Niçin bu kadar bıraktınız kendinizi? Afife'nin bu sualleri benden ziyade kendi kendine sorar gibi bir hali vardı. Böyle olduğu halde benim cevap vermemi bekliyor. İnatla sustuğumu gördükçe geçen seneki halimle şimdiki arasındaki fark hakkında bazı şeyler söylüyor ve sözünü hep aynı cümleyle bitiriyordu. Niçin bıraktınız bu kadar kendinizi?